Ayrım 38, sayfa 262 ve buna devam etmek zorunda oluşum. Jüri de yere diz çöküp başını annesinin dizinin üzerine koydu. Sarsıra sarsıla ağlıyordu. Anne, ben ölemiyorum da. Ölümü bununla arıyorum. Ama yapamıyorum. Sen de böyle bir şey var mıydı? Veya babamda? Veya aileden birinde var mıydı? Varsa ne yaptınız? Nasıl idare ettiniz? Müyesser Hanım gözlerini karşıya dikmiş, Jüriden'in saçlarını okşayan ellerini başından çekmişti. Dudakları titriyordu. Konuşmaya hiç niyetli değildi. Jüri de tekrarladı. Anne, lütfen konuş. Lütfen konuş. Belki bana yardımcı olabilirsin. Ben her gün biraz daha batağa saplanıyorum. Nefes alamıyorum anne, boğulacağım. Müyesser Hanım kekeleyerek bana dil altı. Jüri de ayağa kalktı. Tamam, anladım. Konuşma, getiriyorum dedi. Dil altına alan Müyesser Hanım uzun süre sustu. Sessiz sessiz ağlıyordu. Jüri de öylece beklemekten sıkılmıştı. Odada dolaşmaya başladı. Anne, biraz sonra Kenan beni almaya gelecek. Lütfen kısaca bildiklerini anlat. Müyesser Hanım yavaş yavaş başını kaldırdı. Otur Jüri de. Ben evlendiğimde 16 yaşındaydım. Fikret Lisesi'nde okuyordum. Lise 2'ye geçecektim. Babam beni görmüş, ısrarla peşime düşmüştü. Sonra ailemi ikna ettim. Zengin, saygıdeğer bir ailenin tek erkek evladıydı. Londra Türk Sefareti'ne yeni atanmıştı. Evlendik. Ben cinsellik hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Babanın aşırı düşkünlüğünü de bana olan aşırı beğenisine ve aşkına bağlıyordum. Birkaç sene kimseye bir şey söyleyemedim ve soramadım. O arada sen doğdun. Jüri de yüksek sesle adeta bağırdı. Doğmaz olaydım. Beni doğuramadıydın. Kızım, hiçbir şeyin farkında değildim ki. Neyse, sonra babanın çevresindeki herkesle ilişkisi olduğunu öğrendim. Kendimi tutamıyordu. Ayrılmak istediğimi söyledim. Asla bırakmayacağını, beni çok sevdiğini, bunun bir hastalık olduğunu söyleyip durdum. Şüphesiz ayrılmama sebebim bu değildi. Ailemin ekonomik imkanları çok ama çok kısıtlıydı. Sana babanın sağladığı hayat seviyesini asla veremezdim. Kendimce şöyle bir karar aldım ve babana bana asla el sürmeyeceğini, hayatımızın normal bir aile görünüşünde akıp gideceğini, sana ve bana karşı hiçbir ihmal veya kabalık göstermeyeceğine söz verirse ayrılmayabileceğimi söyledim. Sözünde de durdu. Ancak ben henüz 21 yaşındaydım. Sağlıklıydım ve çok güzeldim. Bir ömrü rahibe gibi yaşamanın hiç de kolay olmadığını, bir ömür sahnede evcilik oyunu oynamanın zorluğunu tahmin edersin. Müyesser Hanım ağzını açtı ve kapadı. Bir müddet sustu. Galiba anlatması gereken bir şey daha vardı ama tereddüt içindeydi. Jüri de başka bir dünyadan konuşuyormuş gibi, anne, o söylemekten çekindiğin şeyi neyse anlat. Babanın ölümü. Ölümü de bu sebepleydi. İtalyanca Türkçe mütercimlik yapan Sofia'nın kocası İspanyoldu ve çok kıskanç bir erkekti. Babanı defalarca ikaz etmiş, karısından uzak durmasını söylemiş. Ne yazık ki dinleyecek durumda değildi. Yani o suikast ne Ermeni katliamıydı ne de başka siyasi bir sebep içeriyordu. Belki babanın ölümünde benim yeterince ağlamadığımı fark etmişsindir. Karısını işten alması mümkün değilmiş. Zira o paraya çok ihtiyaçları varmış. Başka bir iş bulmak da kolay değildi herhalde. Bana anlatılanlara göre baban kadını bu şekilde baskı yapıp ilişkiye devam ediyormuş. Jüri de annesine cevap vermedi. Öyle derin düşüncelere dalmıştı ki babasının ölümünün nedeni ona şu anda zerre kadar bile ilgilendirmiyordu. Hatta kocam bu iğrençliğimi fark etmeden beni de bir öldüren olsa diye düşünüyordu. Fakat babasının Sofia'ya yaptığı baskı çok daha acıydı. Her zaman hayran olduğu babası böyle bir insan mıydı? Sonra bu konuşmanın kendisine hiçbir yarar sağlamadığını, boşu boşuna annesinin yıllarca çektiği acı yetmezmiş gibi yeniden büyük bir endişe ve üzüntü içine soktuğunu düşünüyordu. Kapı çalındı. Jüri de sallanarak yerinden kalktı. Kapıya doğru giderken, "Biliyor musun, sen benden daha iyi durumdaymışsın." O pisliğe el sürmemeyi başarmışsın. Ben onu da yapamıyorum. Hiçbir suçu olmayan kocamı her gece benim pisliğimde boğuluyor, şunu seyrediyor, kahroluyorum. Zavallı adam. Kapıya yaklaştığında söylediği son kelimeler artık anlaşılmıyordu. Çünkü kapıyı çalanın Kenan olması ihtimali çok fazlaydı. Ve daha sessiz konuşmaya devam etmişti. Kapıyı açtı. Bir müddet Kenan'ın yüzüne tanımadığı biriymiş gibi baktı. Kenan neşeliydi. Jüri'yi tuhaf bakışları ve kıpkırmızı gözlerle görünce "Neyin var aşkım?" diye telaşla sordu. "Şey, annem ufak bir kriz geçirdi de çok korktum." Kenan kayınvalidesinin odasına doğru hızlı adımlarla yürüdü. "Geçmiş olsun anne. Ne oldu? Bir şeye mi sıkıldın?" "Hayır evladım. Artık yaşlandık. Böyle şeylerle sık sık karşılaşacağız. Ben alıştım. Siz de alışın. Düzen böyle kurulmuş. Şu anda gayet iyiyim," dedi. Kenan rahatlamıştı. Belki Müyesser Hanım'ın hastalığı onu bu kadar endişelendirmezdi ama sevgili karısının üzülmesine, acı duymasına dayanamazdı. Dostlar Apartmanı'nın sakinlerinin küçük bir kısmı bugün Üsküdar Paşa Kapısı Adliyesi'nin koridorlarındaydı. Fatma'nın aşırı ısrarıyla Mesut Bey ve eşi Zehra, Doktor Bagi, büyük kızı Hülya ve Mesut Bey'in arkadaşı olan Fatma'nın avukatı oradaydı. Fatma, Zehra'nın yanından hiç ayrılmıyordu. Elleri titriyor, ağzı kuruyordu. Her ne kadar telaşlanmamasını, hemen ayrılmanın mümkün olamayacağını söyleseler de yine de korkuyordu. Bagi yine Hülya'nın çevresindeydi. Güya onu teselli etmeye, üzülmesini önlemeye çalışıyordu. Ancak Hülya'nın pek de üzüldüğü ve endişelendiği yoktu. Bir an evvel bu işin bitmesini ve bir fırsat bulup Ferhat'ın yanına kaçmayı düşünüyordu. Mübaşir'in sesi eski adliye binasının doktorlarına yankı yapıyordu. Davacı Niyazi Yavuzlar, Niyazi Bey avukatıyla mahkeme salonuna girdi. Davalı Fatma Yavuzlar. Fatma hareket etmiyordu. Zehra'nın elini tutmuş, onu da çekiştiriyordu. Zehra ve avukat da yanında olduğu halde içeriye girdiler. Şahitler de tek tek çağrılmıştı. En sonunda da Doktor Baki ile Hülya girdiler. Dinleyici sıralarına yavaşça oturdular. Hepsinin içinde en heyecanlı ve en gergin olanı şüphesiz Fatma Hanım'dı. Yuvasının yıkılmasını istemiyor, kocasını seviyor, bu kadar zamandan sonra birinin eline bakmak onu çok korkutuyordu. Binlerce defa dua edip Allah'a kocasının istediği gibi olacağına dair söz verdi. Niyazi Bey ilk anda Fatma'yı tanımakta zorluk çekmişti. Gayet şık bir keten döpiyes giyinmiş, saçlarını toplamıştı. Verdiği kiralar onu hem 10 yıl genç gösteriyor hem de çağdaş bir hava veriyordu. Galiba bütün kızgınlığına rağmen Niyazi Bey de karısını ve yuvasını özlemişti. Oturum açılmış, savcı iddianameyi okumuş, davalı Fatma Yavuzların avukatı dinlenmişti. Avukat, müvekkilinin barışmak istediğini, eşinin istekleri doğrultusunda hareket edeceğini anlattı. Davalı Fatma Yavuzlar diye ifadeye çağrılan Fatma yine donmuş gibi duruyordu. Çağrı tekrar edildi. Fatma Zehra'nın elini tutmuş, "Sen de gel," diye fısıldıyordu. Nihayet kalkıp gösterilen yere gidilebildi. Eli ayağı titriyordu. Gözleri dolu doluydu. Kimlik testi yapıldıktan sonra hakim, "Avukatının söylediklerini tasdik ediyor musun?" diye sordu. "Evet hakim bey, ben kocamı seviyorum." Fatma ağlamaktan konuşamıyordu. "Ben hatalıyım ama düzeleceğim. 3 kızım var. Onları yalnız büyütemem. Bana bir fırsat daha verin hakim bey." "Peki, yerine geçebilirsin. Davacı Niyazi Yavuzlar." Niyazi de kimlik tespiti ve yeminden sonra hakimin, "Karın Fatma Yavuzları dinledin. Barışmak istiyor. Ne dersin?" "Hakim bey, eğer dediği gibi olmaya gayret ederse deneyebiliriz." Hakim yanındakilerle istişarede bulundu. Sonra tokmağını masaya vurdu. "Kararı açıklıyorum," diyerek karı kocanın istekleri üzerine evliliğin devam etmesine karar verildiğini bildirdi. Dostlar Apartmanı'nın 4 numaralı dairesinde bugün sevinç ve mutluluk yaşanıyordu. Gerçi Fatma ve Niyazi birbirlerine karşı mesafeli duruyorlardı ama 3 kız da kanat takmış gibi uçuyorlardı. Fatma her ihtimale karşı kocasının sevdiği yemekleri yapmıştı. Sofrayı itinayla kurduktan sonra Niyazi bir kadeh içki ister misin diye sordu. Niyazi hafiften gülerek hayır, evimi özlemişim. Bu gece ayık kafayla tadını çıkarayım diye cevapladı. Fatma bu cevaba çok sevinmişti. Bu demekti ki kocası da kendisi kadar bir arada olmaktan mutluydu. 4 saat evveline kadar böyle bir anı yaşayacağını hayal bile edemiyordu. Birden mutluluğunu gölgeleyen bir noktaya takıldı. Bu evimi özledim cümlesinin içinde kendisi de var mıydı? Sadece çocukları ve yaşadığı mekan anlamında mı söylemişti? Yatağa en güzel geceliğini giyip parfümünü sürerek girdi. Kocasına iyice sokuldu. Fısıldar gibi, Niyazi, sana bir şey sormak istiyorum. Kızmazsın değil mi? Niyazi bir anda ürperdi. Eski konular olmasın da dedi Fatma telaşla. Hayır, hayır. Eski konuları asla açmayacağım. Hani sana içki alır mısın diye sorduğumda bana evimi özledim dedin. Bu özlemin içinde muhakkak ki çocuklarımız vardı. Peki ben de var mıydım? Niyazi rahatlamıştı. Karısını kendine çekti. Dudaklarından uzun uzun öptükten sonra Fatma, ben seni sevdim ve seviyorum. Ancak hayat gerçekten zor. Hayatımızı zorlaştıracak yeni eklemeler yapmaya kalkma. Kendine yeni ve faydalı uğraşlar bul. Bütün istediğim bu. Bizim evimizde hep sevgi vardı ve yine olacak inşallah. Fatma kocasına öyle bir sokuldu ki sanki göğüs kafesinden yol alıp içine sızmak istiyordu. Bu sevgi gösterisinin karşılığını da buluyordu. O gece belki ilk geceleri de dahil yaşadıkları en coşkulu, en seksi gece olmuştu. Fatma sabah uyandığında 10 yaş gençleşmişti. Gözlerinde ve kalbinde kelebekler uçuşuyordu. Jüri de kısa zamanda iş konusunda isim yapmaya, şöhreti günden güne yayılmaya başlamıştı. Kapısını çalanlar arasında hükümet üyelerinin, bazı sefaret yetkililerinin, Tuzluk ve daha birkaç Amerikan şirketi yetkililerinin eşleri vardı. Fakat bu şöhretin artmasında en etkili şahıs dillerden düşmeyen Yeşilçam'ın muhterem Nur'dan sonra Türk sinemasının sultanı olan Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve daha birçok ünlü olmasıydı. Adelya da bu başarının içindeydi ve belki de çok daha fazla hak edenlerdendi. Fakat henüz Amerika'da büyük bir sıkıntı ve heyecan içinde olduğundan moda evinin ne durumda olduğu aklına bile gelmiyordu ve sormuyordu. Columbia Üniversitesi'nin yakınlarında pek lüks olmayan bir semtte, pek lüks olmayan temiz bir otelde kalan aile oldukça düşünceli ve gergindi. Bütün diretmelerine rağmen Zafir'in gelmesine mani olamamışlardı. Tabii annesi Can Ferize de oğlunun peşine haklı olarak takılmıştı. Zafir için şu ana kadar iki profesör ve bir doçentle görüşülmüş, üçünden de aynı cevap alınmıştı. Size bu ameliyatı uygulayamayız. Naz için %50 olan risk sizin için %80 üzerinde. Ayrıca durumunuz da bu riski göze alamayacak kadar iyi sayılır. Zafir ısrar etmekten hiç mi hiç vazgeçmiyordu. Adelya ve Merdan tüm karşı çıkmalarına rağmen durum değişmeyince artık öncelikli olarak kendi çocuklarına odaklanmışlardı. Şüphesiz Zafir için de çok üzülüyorlardı ama evladın yerini hiçbir şey tutmuyordu. Birinci operasyon yapılmıştı. Ondan belirgin bir sonuç alınamamıştı. Doktorlara göre zamana ihtiyaç vardı. Bir iki gün sonra ikinci ameliyat yapılacaktı. Bütün ümitleri ve korkuları bu ameliyat üzerinde yoğunlaşmıştı. Genç çift otel odasında Naz'ın uyuduğu her an aynı korku ve endişelerini dile getiriyor, acaba vazgeçsek mi diye konuyu tekrar tekrar irdeliyorlardı. Operasyonu seneler önce Türkiye'ye girişinde Zafir'e ameliyat eden Profesör Armand Klein'in öğrencisi ve baş asistanı olan doçent doktor John Trainter ile birlikte Meksikalı bir doktor yapacaktı.